Tan Yeri Horozları, Bir Ada Hikayesi 3, Yaşar Kemal, 11. Kaset, 2. Yüz, Sayfa 391. Baytar Bey de burada ders vereceğini söylüyordu, muallimler tamam oluncaya kadar. Yandı Baytar diye gürledi Doktor Salman Sami. O demektir ki ben kıyamete kadar ders vereceğim demektir. Biz bir tane muallim bulduk diye bir yiyelim bin şükredelim derken, öyleyse biz malulen tekaütler ölünceye kadar güzel bir iş bulduk demektir. Ah ah diye içini çekti Poyraz. Nişancının bir okur yazarlığı olsaydı kim bilir nasıl bir muallim olurdu. Kim bilir dedi Doktor Salman Sami. Kim bilir nasıl bir muallim olurdu nişancı. Okur yazar olmadığı belki daha iyi olmuştur. O da yaşı geçmiş çocuklara, gençlere, yaşlılara balıkçılık dersi verir. Adamız da bir balıkçı adası olur. O şöyle bir denizin üstünde gözlerini gezdiriyor, şurada lüfer, burada palamut, şurada mercan var diyor. Oraya varıyoruz, söylediği balığı yakalıyoruz. Bir kerecik olsun nişancı fos çıkmadı. Nasıl olur, uzaklardan denizin altını mı görüyor? Belki de denizin üstündeki kıpırtılardan, buğudan, renklerden, ne bileyim ben, dedim ki ona, sen benim en iyi dostum değil misin? Senin için canımı bile veririm ama bunu sana öğretmek elimden gelmez. Ben ne olduğunu, nasıl bildiğimi bilmiyorum ki sana öğreteyim. Şurada şu balık var diye bakıyor, düşünüyorum. Ya orada o balık çıkmazsa diye korkuyorum. Oraya varıyoruz ki söylediğim balık kaynaşıyor. Benim bu işim bir ustalık, bir keramet değil. İnsanın içinde bir şey kıpırdıya veriyor. İnsanın yüreğine, damarlarına, denizin bütün kokusu, ışığı dolu veriyor. Ben ne bileyim, ben ne oluyor? Bunu kime, nasıl öğretirsin? Bunları o kadar çok konuştuk ki, anladım, balıkçı hiç kimseye bu hünerini öğretemez. Ama gene de balıkçı olacaklara öğretecek çok hünerleri, çok ustalıkları var. Yanındaki Topal Ali, Çavuş'un yeğeni Ahmet'i birkaç ayda öyle balıkçı yaptı ki buradaki Rum balıkçı reisleri bile onun eline su dökemez. Poyraz sözü değiştirmek için öğretmene sordu. Şimdiye kadar okula kaç çocuk yazıldı muallim bey? 65 çocuk dedi öğretmen. Daha var dedi Salman Sami. 15-20 kadar ev daha boş. Adaya bundan sonra hiç kimse gelmese bile buradaki çocuklar yüzü çoktan geçer de 150'yi bulur. Kızları saymıyor muyuz yoksa? Kaç kız yazdın hocam? Hiç yazmadım doktor bey. Biz buradayken bizim bu mektebimiz kız mektebiydi. Erkek mektebi çorbacıların yıkılan köşklerinin yanındaydı. Köşklerle birlikte Kavlakzade mektebi de yıktırmış. Biz bütün kızları da bu mektebe alacağız. Öğretmen, göndermezler doktor bey. Doktorun öfkesi rahat rahat konuşurken birden tepesine sıçradı. Eşek gibi gönderecekler, yoksa bu adadan çıkıp gidecekler. Biz böyle kas kafalı kalmaya devam edemeyiz büyük insanlık arasında. Ya yok oluruz ya Frankler gibi okuruz. Çok geride kaldı bu ülke, çok. Doktor bey doğru söylüyor dedi Poyraz. Kadını okumuyorsa erkeği okumuş kaç para eder? Kadını okumayan bir ülkenin erkekleri ne kadar okursa okusun o ülke iflah olmaz. Olamaz dedi doktor öfkeyle. Burada okur yazar olamayan kadınlar ve erkekler için de okuma yazma kursları açacağız. Bu çağda bir ülke, ülke gibi ülke olacaksa o ülkede okur yazar olmayan hiçbir insan kalmayacaktır. Hususiyetle hiçbir kadın kalmayacaktır. Havalar soğumaya başladı dedi doktor Halil Rıfat Bey. Yarın öbür gün mektep de açılacak. Mektebe birkaç soba gerek. Odunları nereden alacağız? Soba alacak paramız var. Hem Rumlardan kalan Çin'i sobalar da bulabiliriz. Oduna gelince Lena Ana ile Vasili kış gelmeden Rumlar her yıl evine yetecek kadar herkes zeytinlikten, çamlıktan, nar bahçelerinden kurumuş odun toplardı diyorlar. Bize gelince biz de bize yetecek kadar adadan odun toplarız. Yetmezse de kasabadan satın alırız. İyi dedi doktor. Bir müşkülü daha halletmiş olduk. Zeytinlik bir orman gibi. Çamlık, narlık, ılgınlık her biri bir orman gibi. Buradaki kuru odunlar da bu ada halkına yeter de artar bile. Odun toplama işinden herkesin haberi oldu. Adada kim varsa doktorların, ağa efendinin, kızlarının, baytarın, Poyraz'ın, Şehmuz ağanın dışında zeytinliğe, çamlığa, narlığa, 7'den 70'e odun toplamaya çıktı. Nişancı da incirlere gitti. Bak gör sultan, dedi karısına. Hiç kimse incirliğe odun toplamaya gitmeyecek. Onlar incir ağacına çıkınca ellerine attıkları, ayaklarına koydukları dalın kırılacağını bilirler. Bilmedikleri bir şey var. Duysalar bile akıllarında tutamazlar. O da kurumuş incir ağacının mermer kadar sert olduğunu. Közünün öteki odunların közüne bakarak daha geç geçtiğini. Öyle mi diye şaşırarak sordu sultan. İncir ağacın içi fos olmaz mı? Yaş ağacın içi yumuşak, kuruyunca da ceviz ağacından daha sert olur, mermer gibi. Közü de zeytin, ceviz, meşe ağaçlarının közlerinden daha geç geçer. Amanın, bunu kimseye söylemeyelim nişancı. Aman gözlerini seveyim nişancı. Bizim kuru incir odunu topladığımızı kimse bilmesin. Şimdi biz seninle çocuklarla zeytinliğe gidelim de kuru zeytin odunu toplayalım. Herkes bizim zeytin çam odunu topladığımızı görsün. Göstermelik için değil, biz çam çırası bütün kış gerek olacak ateşi alıştırmak için. 2-3 gün çam zeytin odunu topladılar. Her birisi birer şelek yapıp sırtlarına vurdular. Oradan incirliğe döndüler. Çok erken gün ışımadan tan yeri horozları öterken gidiyorlar, gün kavuştuktan sonra köye dönüyorlardı. Köylüler bir hafta içine adada ilaç için arasan bir tek odun bırakmadılar. Köylülerle birlikte öğretmen de tek başına evinin odununu topladı. Poyraz, nişancı diyor ki, dedi, bu kış yaman geçecek, kasabadan odunlarımızı şimdiden alsak iyi olacak. Vasili'nin dediğine göre kışın odun kömür bulunmuyormuş. Kadri kaptana söylesek bize odun alabilir mi? Poyraz, alır ya, onun yanına Vasili'yi de vereceğim. O bu işleri bilir. En eski adalı değil mi Vasili? Çok daha iyi, daha iyi olur, dedi Doktor Salman Sami. Poyraz oradan Ağa Efendi'ye gitti, kapıyı Zehra açtı. Buyurun efendim, babam içeride. Kapıdan çekildi, Poyraz içeriye girdi. Onun sesini duyan Ağa Efendi odasından çıkarak onu karşıladı. Hoş geldiniz, buyurun efendim. Bir maruzatım vardı. Estağfurullah, buyurun oturun. Karşılıklı oturdular. Biz doktorlarla birlikte kışlık odun almak için Kadri Kaptan'la birlikte Vasili'yi kasabaya gönderiyoruz. Size de odun aldırayım mı, onu sormaya geldim. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Ben bilmiyorum bu kış bize ne kadar odun gerekecek. Ben de bilmiyorum efendim. Yalnız Lena Ana ile Vasili'nin söylediklerine göre buralarda kış çok sert geçermiş. Kimi yıl olur bahara kadar kar kalkmazmış. Kızlar, cüzdanımı getirin. Efendim, şimdilik istemez. Vasili hepimize aynı ölçüde alacak. Odun geldikten sonra parasını ödersiniz. Birden ortalığı yoğun bir kahve kokusu aldı. Yeni kavrulup dibekte dövülmüş bir taze kahve kokusuydu bu. Nesibe köpüklü kahveyi önce Poyraz'a götürdü. Poyraz almadı. Poyraz'ın ısrarı üstüne Ağa Efendi'ye götürdü. Kahve tepsisi aralarında bir süre gitti, geldi. Sonunda Ağa Efendi ilk önce kahveyi almak zorunda kaldı. Kahveler biter bitmez Poyraz ayağa kalktı. Ağa Efendi onu uğurladı. Zehra da gülümseyerek kapıyı açtı. Poyraz merdivenleri indi, dışarıya çıktı. İçinde bir boşluk vardı. Çeşmenin başına geldi, oturmadı. Kafasında da birden bir boşluk oluştu. Zeytinliğe yöneldi. Pınar'ın ayağını izleyerek, mavi çiçekler açmış yarpuzları ezerek Pınar'a kadar gitti. Kendinde bir eksiklik olduğunu duyumsuyordu. Birden aklına düştü. Zehra'yı gördükten, Zehra gülümsedikten sonra kumların üstüne kanları akarak seyren memelerin üstüne gökten taş parçaları gibi yan yana üst üste dönerek ışılayarak inen, yere yaklaşırken de uzun kanatlarını açan, sekerek gelip seyren memeyi kapan, Zehra'yı görünce aklına gelen kanlı memeler, kartallar kafasının içine üşüşmüşlerdi. Dehşet bir sevince kaptırdı kendisini. Koşarcasına aşağı indi. Giderken ezilen yarpuzların kokusunu duymadığı gibi inerken de ezilen çiçeklerin kokusunun farkında olmadı. Burnu bütün kokuları unutmuştu sanki. Ayakları onu aldı, Ağa Efendilere götürdü. Sevinç içindeydi. Bir bedenden böylesine fışkıran bir sevinci değil insan, yerdeki karınca, gökteki kuş bile duyumsardı. Ağa Efendi, Zehra, Nesibe de kendilerini bir sevincin esrikliğinde buldular. Ağa Efendi o oturunca, ''Evladım, bir içki içer misin?'' diye sordu. Poyraz ayağa fırladı. ''Sonra gelirim efendim, sonra.'' dedi. Görmedim. Görmedim, o kartallar da gökten hışılayarak inmedi. Sekerek gelmediler. Hiçbir şeyi de kapmadılar. Merdivenlerden indi. Bir şeyler mırıldanıyordu ya. Acaba ağa efendilere bir şeyler söylemiş miydi? Söylese ne olurdu? Kartal, meme, kan, seyirmek. Kim ne anlayacaktı bundan? Gene kapıyı Zehra açmıştı ve ağız dolusu gülüyordu. Aklında kartalların gagalarında kumlara şıp şıp kanları damlayan memeler, bir başlayınca bir daha aklından çıkmayan memeler. Bir daha, bir daha, bir daha görmeliydi. Zehra'nın memelerini gene aklından çıkmayacak mıydı? Geçti, dedi. Kendi kendine her şey geçti. Ne çabuk. Her şey kartallar aldı götürdü. Adada bir tek kartal bile kalmadı. Bir takım bahaneler uydurarak 3 kez ağa efendilere gitti, hepsinde de kapıyı Zehra açtı. Hiçbirisinde kartallar göklerden inmedi, gagalarından kuma kan damlamadı. O gece başını yastığa koyar koymaz uyudu. Sabahleyin tanyeri horozları öterken uyandı. Adada ilk olaraktan horoz sesi duyuyordu. Kendisini çocukluğundan buldu, sanki Allahu Ekber dağını görmemiş, donarak ölmemiş, Yezidi kırımına katılmamıştı. Şimdi de onu gözü dönmüş kanlılar öldürmek için aramıyorlardı. Sanki feleğin çemberinden hiç geçmemişti. Bu dünya güzel, dünya apaydınlıktı. Anadan yeni doğmuş gibiydi, her şeyden arınmış gibiydi. Sabahın alacasında, deniz kıyısında çakıl taşlarının üstünde yürüyordu ya, yürürken çakılların çıkardığı sesi duymuyordu. Günün ucu görünürken Zehraların evlerinin önünden geçiyordu. Bunun bile farkında değildi. Ağa efendinin sesini duyunca irkildi, durdu. Başını sese döndü. Ağa efendi pencereyi açmış, ona sesleniyordu. "Poyraz evladım, çocuklar kahvaltıyı hazırlamışlar. Buyur da birlikte yapalım." O, basamakları çıkıp salona girince ağa efendinin gözleri fal taşı gibi açıldı. "Evladım Poyraz, böyle ne oldu sana? Seni hiç böyle görmedim. Yüzün 7 yaşında bir çocuğun yüzü gibi saf, aydınlık, pırıl pırıl. Anandan yeni doğmuş gibisin. Ne oldu sana?" "Kartallar gitti," dedi Poyraz. "Ağrı Dağı'nın, Kaf Dağı'nın ardında uçtular da gittiler." Zehra ile Nesibe de babaları gibiydiler. Zehra, Poyraz merdivenlerden çıkarken yüzünü görür görmez yüreği hop etti. Bir sevinç rüzgarı evin içini doldurdu. "Otur hele evladım, ne oldu sana böyle? İyi haberler mi aldın? Şimdi senin yüzün bambaşka bir yüz, ışık içinde. Bunca yıl yaşadım, senin yüzün gibi yanına yönüne sevinç dağıtan, ışık saçan bir yüz görmedim. Kusura bakma evladım, sana hep soruyorum, merak ediyorum, ne oldu sana?" "Bir şey oldu ama bilemiyorum, kartallar da gitti, yüreğim darındı, bir de pirupak oldum." Nesibe Zehra'nın kulağına eğildi, ağa efendili Poyraz'ın arkaları onlara dönüktü. "Bak ne diyor, yüreğim de, ben de arındım," diyor. "Ne demek istiyor?" "Ne demek istesin, ben başka bir insan oldum," diyor. "Sen ne diyorsun?" "Onu böyle görünce ben de başka bir insan oldum," dedi. "Görmedin mi babamı? Babam da başka bir insan oldu. Göreceksin, bu gece babam da rahat uyuyacak. Bundan sonra babam da başka bir insan olacak. Kızlar, gelinsene sofraya. Geliyoruz baba, çay demleniyor." Gümüş tepsinin üstündeki bardakları doldurdular. Bardaklarda buğulanan çay öyle güzel kokuyordu ki şimdiye kadar hiçbiri çayın böylesine güzel koktuğunun farkına varmamıştı. Kahvaltı bitti, kahvaltı süresince birbirlerine bakarak mutlu gülümsemişlerdi. Yıllardır böyle bir kahvaltı yapmamışlardı. Merdivenlerden ağır ağır inen Poyraz deniz kıyısına gitti, çakıl taşlarının üstüne yürüyerek iskeleye çıktı. Orada volta vurmaya başladı. Kendini bildi bileli hiç böyle hafiflememişti. Biraz yürüdükten sonra çeşmeye vardı, avuçlarıyla su içti. Çeşmenin suyu da yarpuz kokuyordu. Yarpuz kokulu suyu içtikten sonra kendisini denizin kıyısında buldu. Deniz de bir başka kokuyordu. Eve geldi. Lena onun boynuna sarıldı. Uykusu geliyordu. O kadar uykusu geliyordu ki ayakta uyuyacaktı. Dışarı çıktı, Şerife Hatun'a uğradı. Şerife Hatun geldi geleli yaptığı kilimlerinin ip eğirme, boyama sırası gelinceye kadar ağaca astığı kilimlerinin karşısına geçiyor, sabahlardan akşamlara kadar seyrediyordu. Poyraz'ın yüzünü görünce bir hoş oldu. Ayağa kalktı, evine koştu, içeriden bir sandalye aldı, sandalyesinin yanına koydu. "Otur kardeş," dedi. "Hoş geldin." Poyraz oturdu. Şerif Hatun da onun yanındaki sandalyesine oturdu. İplere fır dolayı serilmiş kilimleri seyretmeye başladılar. Akşam oluncaya kadar gözlerini kilimlerden ayıramadılar. Karanlık basıp kilimler gözükmez oluncaya kadar kendilerinden geçerek seyrettiler. Eve döndüğünde Lena, "Seni," dedi. "O küçük doktor aradı. Büyük doktorun evinde yemek yemeye gideceksin. Ben de sana ne güzel balık yahnisi yapmıştım." "Balığı nereden buldun?" "Nişancı getirdi. Seni bekledi bekledi. Sen gelmeyince gitti. Sana söyleyecekleri varmış." "Ne yapalım? Ben gideyim öyleyse." "Güle güle oğlusu. Hani Mustafa Kemal Paşa'ya mektup yazacaktın. Yazdın mı?" "Şimdi doktorlara gidiyorum. Mustafa Kemal Paşa'ya yazacağımız mektubu da konuşuruz." "Yazın. Söyleyin ki Mustafa Kemal Paşa'ya çok değil. Çocuklarımı bana 2-3 günlüğüne gönderemezse emir versin. Bir gün için bana göndersinler. Onları doya doya bir koklayayım yeter. Mustafa Kemal Paşa'ya söyleyin ki Lena deyin oğullarını görmek, onları bir kez olsun koklamak için Yunanistan sürgününden kaçmak için denize atladı deyin. O denizde boğulurken bir Laz kaptan onu boğulmaktan kurtarıp adasına ulaştırdı deyin." Lena gerildi, sesini yükseltti. Poyraz Lena'yı şimdiye kadar hiç böyle görmemişti. Lena kaplan kesilmiş, karşısına dikilmişti. "Lena diyor ki deyin, ben Yunan sürgününden denize atlamış, adama gelmişsem buradan da denize atlayıp Ankara'ya varacak, Kemal Paşa'nın yakasına yapışacağım," diyor deyin. "Kocaman adamlarsınız, işte bu söylediklerimi böylece yazın." Önce Türkçe söylüyor, ardından da Rumca'ya dönüyordu. Rumca konuşurken sesi daha etkili oluyor. Poyraz'ın tüylerini diken diken ediyordu. Lena geldi geleli, hep Mustafa Kemal Paşa'nın yanındaki oğulları hep gelecek, hep gelecek, hep gelecek diyordu da. Poyraz da, öteki duyanlar da bu sözlerin üstünde o kadar durmuyorlar, bu sözleri Lena diline pelesenk etmiş diyorlardı. Poyraz doktorların evine allak bullak girdi. Doktorlar ona hoş geldin buyur otur diyemeden ikisi iki yerden ne bu hal, ne bu hal dediler. Poyraz doktorların gösterdikleri koltuğa oturdu. Lena'yı anlatmaya başlamışken içeriye nişancı girdi. Nişancı da bir tuhaftı. "Ne oldu nişancı, sana ne oldu?" diye sordu Doktor Salman Sami. "Poyraz'a uğradım, sordum. Lena o doktorlara gitti," dedi. Birden patladı. "Mustafa Kemal Paşa'ya söyleyin, oğullarımı göndermezse kendi bilir," dedi. İçini boşalttı. "Ben de onu anlatıyordum," dedi Poyraz. Adaya Yunanistan'dan kaçıp geldiği günden beri onu en küçük ayrıntısına kadar anlattı. "Ben ömrümde Lena gibi bir insan görmedim," dedi. "Onu anam kadar seviyorum, sevgi dolu. Canlıya, cansıza, her şeye kucağını açmış, sevgisini dağıtıyordu. Bugün buraya gelirken birden bağırdı oğullarımı isterim diye. Ne yapacağımı bilmiyorum." Doktor Salman Sami, "Müşkül," dedi. "Müşkül," dedi Doktor Halil Rıfat. "Müşkül müşkül ya, bunun hiçbir mümkünü çaresi yok mu?" diye sordu Poyraz. "Var," dedi güvenli bir sesle nişancı. "Nasıl var?" "Siz bana bırakın, ben Lena'yla konuşacağım. Onun içindeki ağıyı da alacağım." "Nasıl alacaksın?" "Siz bana bırakın onun orasını. Buraya gelirken Lena'yı kurtarmaya çalıştım. Lena oğullarının ölmediğine inanmaya çok yakın. Yoksa Mustafa Kemal Paşa'nın yakasına böylesine bir öfkeyle yapışmazdı." "Tamam," dedi Doktor Salman Sami. "Bu iş oldu bitti. Nişancı o hatunun ağzından girer de burnundan çıkar. Şimdi biz gelelim kendi işimize. Mektebin içine girip gördünüz mü?" "Gördük," dedi Poyraz. "Güzel. O ceviz sıraları nereden buldunuz?" "Kara tahta, ceviz masalar, muallim, müdür odalarındaki masalar, koltuklar. 5 sınıfın 5'ini de donatmışsınız. Elinize, dilinize, gönlünüze sağlık." "Siz bu ada için çok yoruldunuz. Şu mektep işini de biz yapalım dedik. Beğendiğinize göre demek ki başarmışız. Her şey, defter, kalem, tebeşir, silgiler, her şey tamam da bir elifba eksik. Kızlarla birlikte talebe sayısı da 150'yi geçiyor. Şimdiye kadar kız erkek mektebe kaydettiğimiz bu kadar, daha da çoğalabilir. Çocuklara oğlak kuzu güttürmek için mektebe kaydettirmeyenler de olabilir. Adada güttürecek koyun kuzu yok ki. Olmasın, alışkanlık. 3 dershane açtık. Birinde muallim ders verecek. İkincide Halil Rıfat Bey. Üçüncüde bendeniz. Hayırlı olsun, dedi Poyraz. Yaşlı kadınlar, yaşlı erkekler içine kurs açacağız. Bu adada okur yazar olmayan kimse kalmayacak. Çok güzel, çok iyi. Bundan sonra benim hükmüm kalmadı. Bundan sonra ben okur yazar olamam. Var sen de okur yazar olma, dedi Doktor Salman Sami. Sen 7 iklim 4 köşeyi hatmetmişsin. Sen denizleri, ovaları, dağları, ormanları, 72 milletin insanlarının yüreklerini, gönüllerini hatmetmişsin. Daha ne isteyeceksin avucunun içindeki dünyadan başka? Estağfurullah, dedi nişancı. Sen var ol, sağ ol doktor bey. Biz kimiz ki? Biz garibin biriyiz. Şu ulu dünyaya ahmak gelip bön giden. O kadar da değil nişancı veli, dedi Poyraz. Nişancı alçak gönüllü, utangaç. Bu dünya o kadar çok, o kadar çok sırlarla dolu ki. Biz neyiz ki? Biz kendimizin bile ne olduğunu bile bilmiyoruz. Bugün varız, o da varsak, yarın yokuz, o da yoksak. Bir de üstüne üstlük savaş çıkarıp birbirimizi öldürüyoruz. Sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi. Oysa bir ömür nedir, ne kadardır, onu bile bilmiyoruz. Bir ömür, bir göz açıp yummak kadar değil mi? Yunus Emre öyle söyler, dedi Doktor Salman Sami. Öyle söylermiş, dedi nişancı. Söylesek ne olur, söylemesek ne olur. Bir göz açmış, yummuş gibi, hepsi boş. Doktor Salman Sami kızgın, doğru nişancı. Bir göz açıp yummuş gibi, doğru. Ama gene de bu işte bir yanlışlık yok mu nişancı kardeş? Ben bu adaya ateşin, cehennemin içinden, kan revan içinde geldim. Buraya geldiğim gün yıkılmıştım. Kapkaranlıktan birdenbire aydınlığın ortasına düştüm. Bu ada barut değil, deniz, kan değil, menekşe, yarpuz, yaban gülü kokuyordu. Derken balıkçı tekneleri, vapurlar, kana bulanmış yaralılar getirdi. Ada kan koktu. Burada kim varsa 15'te doktor, gece gündüz yaralılara baktık. Hiçbir yaralı ölmek istemiyordu. Gözleri, bacakları, kolları gitmiş, bütün vücudu kalbura dönmüş, hiç kimse ölmek istemiyordu. Bizi öldür diye bağıranlar da ölmek istemiyorlar. Beni de kurtarın doktorlar, beni de kurtarın diye sesleri çıktığınca bağırıyorlardı. Ölürken bile bazılarının son sözleri, beni de kurtarın, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum oluyordu. Bu dünyada insan için hiçbir şey boş değil. Bu dünyada insanoğlu boşluğu yarattığı gibi kendi yarattığı boşluğunu da dolduruyordu. Ona göre boşluğu doldurmak en mutlu yaratımdır. Dünya var olduğundan bu yana ilk ve son defa geliyor bu dünyaya. Bu dünyaya gelenler bir daha gelmeyeceklerini biliyorlar. Bunca yıl, milyonlarca yıl, milyarlarca yıl gelmediklerini de biliyorlar. Yüreklerini mutlulukla dolduruyorlar. Bundan önce hiç gelmemiştik, bundan sonra da hiç gelmeyeceğiz. Bir kez geldik ya, ya gelmeseydik, şu ışığı, şu denizi, şu aydınlığı ya görmeseydik. Bu aşkı, dedi Poyraz kendinden geçmiş, bu insan sıcaklığını, bu dostluğu, bu arkadaşlığı, bu umudu, bu yaşamanın tadını, bu tan yerlerinin tazeliğini, seher yerleri eserken kanat takıp uçmanın mutluluğunu görmeyecek, bilmeyecektik. İyi ki bu dünyaya geldik. Bu dünyaya bin kez gelsek gene aynı insan olarak gelmek isterdik. Bir kez geldik, buna da bin şükür. İstersek bin kez tadını çıkarabiliriz yaşamanın. Şu karamsarları aklım almıyor, dedi Salman Sami. Bir kez gelmişiz, bin kez tadını çıkarmak varken, ah şu karamsarlar. Onlar, dedi Doktor Halil Rıfat, onlar hiç olmazsa bir kez insanların hayatta tırnaklarını nasıl geçirdiklerini görselerdi, yaşamanın ne olduğunu anlarlardı. Biz Çanakkale Harbi'ni görmesek, binlerce ölümü, yaralıyı yaşamasak, İnsanların hayata dört elle sarıldıklarını nerede görecek, nasıl bilecektik? Hayata doymamış genç insanların. Biz de onlarla birlikte hayata dört elle, onlarla birlikte sarılmıyor muyduk? Ben savaşa üç oğul gönderdim, gelmediler. Ben kaçtım da tatlı canı kurtardım. Ben yürekli bir adam olduğum için dünyanın tadını çıkarıyorum. Oğullarım, dünyalarına doyacak kadar yürekli olamadılar. Bunun için onlara çok üzülüyorum. Ben yaşamayı bir göz açmış yummuş gibi saymıyorum. En talihsiz insan ömrü ne kadarsa o kadar uzun yıllar dünyanın tadını ya şöyle ya böyle çıkarmış demektir. Dünyayı yaşamak, hangi şartta olursa olsun bir sonsuzu yaşamaktır, diyordu bizim Yemen'deki paşa. Bizim paşa çok akıllı olduğu için padişah ondan ödü kopmuştu da Yemen ordusunun başına sürmüştü. Evet, işte bu doğru, dedi Salman Sami. Doğru, bir sonsuzu yaşamaktır dünyaya gelmek. Senin paşayı Yemen ordusunun başına sürgün gönderen padişah, bu akıllı adamı başıma bir bela açar diye öldürecek yerde Yemen'e göndermiş. Doktor Halil Rıfat, evet işte bu doğru, dedi. Hastanemiz olan yıkık kilisede yatan, her gün biraz daha ölüme giden, yaşamasının çiğ bir pamuk ipliğinde bağlı olduğunu bilen, bizim de her dakika ölümünü beklediğimiz ağır yaralı Erzurumlu Çemşit, hayata öyle bir asıldı ki, kolsuz, bacaksız, soluksuzken kurtulduğunu söylediğimizde biliyorum dedi. Ölümün olmadığını biliyordum dedi. Biz yaşamanın insan için ne olduğunu işte o zaman yüreğimizin kökünde duyduk. Yaşamanın sonsuz olduğuna inanmayanlar Erzurumlu Çemşit'i görselerdi, dünyaya geldiklerinden dolayı değil ölüm korkusu, iyi ki böyle bir dünyayı gördük diye mutluluktan her an uçarlardı. Uçarlardı, dedi Poyraz. Şu insanların yarattıkları bütün kötülük hep ölüm korkusu yüzünden, dedi Salman Sami. Öfke içindeydi. Yaptıkları iyilik de ölüm korkusu, diyecek oldu Poyraz. Sus çaylak, diye bağırdı Salman Sami ve Poyraz başını önüne eğip sustu. Beni bağışla Poyraz. Korku yüzünden hiç iyilik gelebilir mi? Poyraz, insanoğlunun yarattığı bütün bu çılgınlıklar, kötülükler, savaşlar, insanın insana hakareti, insanın insana zulmü, insanın insanı sömürmesi hep ölüm korkusu yüzündendir. İnsanın yaratılışında sevgi var. İnsan tepeden tırnağa sevgi dolu bir yaratık. Ölüm korkusu bu kadar zalim olmasa, insanın yaptığı en büyük kötülük olan savaş, sevmek için yaratılmış, sevgi dolu insanın dünyayı ve insanı yürekler dolusu sevmesi dururken insanı ve dünyayı öldürmesi olacak şey mi? Poyraz arkadaşım, hepsi ölüm korkusu yüzünden öyle mi? Öyle, dedi doktor yavaşça. Ne yazık ki öyle. Poyraz arkadaşım, şimdi biz okula başlayalım. Orada çocuklara diyelim ki, insan insanı, insan dünyadaki her şeyi sevdikçe ölümsüzlüğe ne kadar çok severse o kadar yaklaşır. Kusura kalma Poyraz arkadaşım, çenem düştü. Estağfurullah efendim. Şimdi arkadaşım, mektep çocuklarına bir tip elbise gerek. Kız erkek çocuklar da hep yalın ayak. Salih Efendi'yi ısmarlayalım, çocuklara elbise, ayakkabı getirsin. Her çocuğa bir elbise, bir çift ayakkabı verelim. Defter, kalem, öteki küçük şeyler, temiz. Biz Halil Rıfat Bey'le ikimiz bir miktar para veriyoruz. Siz? Sizin vermenize gerek yok Doktor Bey. Bizim elimizde şimdi bal parası var. Şükrü Efendi ballar için epey para verdi. Bu parayla 150 kadar çocuğu giydirir, onlara birer çifte ayakkabı alabiliriz. Zeytin parası da yakında gelir. Çini sobanın, odunun parasını da oradan veririz. Salih Efendi'ye bütün bunları ısmarlayabilir miyiz? Tabii tabii efendim. Salih bizden fazla para istemez. Kaça almışsa bize o fiyata verir. Size izin. Güle güle. Doktorlar onlarla birlikte ayağa kalktılar. Onları kamışlığa kadar uğurladılar. El sıkıp geriye döndüler. Mektep arı kovanı gibi işliyordu. Herkes kızlarını, oğullarını okula göndermişti. Yalnız bütün çocukların ayakları yalındı. Adaya son gelen kadınların da çoğunun ayakları yalındı. Poyraz bunu Doktor Salman Sami'ye bildirdi. Salman Sami, biliyorum, gördüm dedi. Ben kadınların yalınayak dolaştıklarını bunlar gelmeden önce görmüştüm. Bizim evlere aldığımız kadınların ikisinin de ayakları yalındı. Ben ayaklarının ölçüsünü alıp Kadri Kaptan'a ayakkabı getirtince o kadar sevindiler ki ne yapacaklarını, ne söyleyeceklerini şaşırdılar. Çocukların söylediklerine göre anaları gece sabahlara kadar sevinçlerinden uyuyamamışlar. Çocuklara size de ayakkabı alalım dedim. Kesinlikle istemediler. Şimdi ilk olaraktan onlar sevinecekler. Kadınları ne yapacağız Poyraz? Şimdilik onlara ayakkabı giydiremeyeceğiz. Niçin? Alışmadıkları için mi? Hayır. Çocukları giydirdik kabul etmezler. Yavaş yavaş para kazanınca önce genç kızlar sonra da yaşlı kadınlar ayakkabı giymeye başlar, alışırlar. Anladım. İşler iyi gidiyor. Sen derslere ne zaman gireceksin? Ne zaman istersen. O zaman Baytar'ı da yanına al, sen benim dersime gir. Baytar da Halil Rifat'ın dersine girsin. Çocuklar ikinci sınıfa geçtikten sonra hepimizin dersleri olacak. Çocuklar mavi giyitlerini, beyaz yakalıklarını giydiler. Horoz seslerinden sonra adayı çocuk cıvıltıları doldurdu. Ada canlandı, şenlendi. Ada hiçbir zaman yelsiz değildi. Yer değirmeninin kanatları hemen hiç durmuyordu. Yeğin yeller esmeye başladı. Değirmenin kanatları kimi öyle hızlı dönüyordu ki kanatlar gözükmez oluyor, uğunuyordu. Güneyden, güneybatıdan lodos, kıble, keşişleme esiyor. Kuzeyden Poyraz, Karayel, Yıldız, Poyraz, Yıldız, Karayel, sarı, kırmızı yaprakları savuruyordu. Birkaç gün içinde yerler sarı, kırmızı yapraklarla döşendi. Yemyeşil ada sapsarı kesti. Çukurlar, hendekler, ağıl, duvar diplerini yapraklar doldurdu. Adanın üstünü kara bulutlar aldı. Bir fırtına koptu. Deniz kabardı. Dalgalar çınarların altına kadar vurdu. Sular iskelenin yarısını aldı. Islak bir soğuk çıktı. Ocaklar yıkıldı. Köyün bütün evlerinin bacası dumanı çekip götürüyor, evin içi duman görmüyordu. Oysa adaya yerleşenlerin geldikleri yerlerde evlerin bacaları dumanın yarısını evin içine bırakır, evdekilerin gözleri yanar, sulanırdı. Allah razı olsun doktorlardan. Evlere usta adamlar göndermişler de o usta adamlar da her eve uğramışlar. Evlerin içindeki ayak yoluna nasıl oturulur, işi bitince nasıl yıkanılır hepsini hepsine öğretmişlerdi. Dalgalar adayı günlerce dövdü. Soldan sağdan ağaçların dallarını kıran yeller esti. Yellerin arkasından seyrek iri damlalar ağır ağır dökülüp geçti. Arkasından bütün adayı, insanı mest eden bir toprak kokusu aldı. Adaya gelenler toprak kokusunu biliyorlardı ya, bu toprak kokusu başka türlüydü. Toprağı iyi tanıyan bile bu toprak kokusuna mest olmuş, ömrümüzü toprağa güzel bir yerde bitirsek diye düşünmüş, sonra da hemen vazgeçmişti. Az önceki azgın yerlerden, yere tap tap düşen iri damlalardan sonra adanın üstünde duran kara bulutlardan bir yağmur boşandı, çıvgınlar dört bir yandan vurdu, ortalık biraz daha karardı, karanlık basmış gibi oldu, üç gün, üç gece yağmur göz açtırmadı. Hiç kimse dışarıya çıkamadı. İster istemez kalaylı ibriği kapan evin içindeki ayak yoluna gitti. Bu hışım gibi yağan yağmurda hem de çamurda dışarı çıkmanın zor olduğunu bu adaya gelenlerin hemen hepsi bilirdi. Doktorların, nişancının, Hüsmen'in, Baytar'ın, böyle içlerinde ayak yolu olan, bacaları dumanı olduğu gibi çeken evleri icat edenlerin atalarına hayır dua ettiler. Ama öylesine yağmur yağıyor, öylesine gök gürlüyordu ki, onlara bu yağmur adayı alıp götürecekmiş gibi geliyordu. Tam tepelerinde durup bir gök gürlüyor, bir şimşek çakıyor, bir yıldırım düşüyor, adayı kökünden sallıyordu. Bu yağmur onlara çok uzun geldi. Bunca yağmur görmüş Doktor Salman Sami bile, "Bu ne yağmur, bu ne yağmur?" diyordu da başka bir şey demiyordu. Çukurova'nın uzun kuyruklu yağmurlarını yaşamış, 42. yağmurlarını görmüş Poyraz bile bu yağmura şaşıp kalmıştı. Nişancının ikinci günün ikindisinde gökler gürler, şimşekler çakarken kendini Poyraz'ın yakınındaki evine atıncaya kadar cıcığı çıktı. Lena onun suya batıp çıktığını görünce "Vah vah nişana!" dedi. "Vah vah vah nişana!" Sırtından hemence getiri Mintan'ını gömleğini aldı. Poyraz'ın bir gömleğini Mintan'ını verdi, onu bir sandalyeye oturttu. Poyraz gülerek, ''Ne yağmur nişancı?'' dedi. Nişancı soluk soluğaydı daha. ''Korkumdan ödüm koptu, bu yağmur adayı kökünden söküp götürecek sandım.'' Yağmur gün doğarken durdu. Her şey yunmuş, arınmıştı. Ortalık günlük güneşlikti. Bütün ada halkı dışarıya çıktı. Mektepli çocuklar ayakkabılarını giymediler. Ayakkabılarına çamur bulaşır diye korktular. Dışarı çıkar çıkmaz evlerine geri döndüler. Sokakların, alanın büyük renk renk çakıl taşlarıyla döşeli olduğunun farkına bile varmamışlardı. Varanlar da unutmuşlardı. Yağmurdan sonra yeni ayakkabılarını giydiler, ayakkabılarına baka baka kaldırımlarda yürüdüler. Okula varmadan, köyün alanında ayakkabılarından gözlerini ayırmadan dolaştılar. Yağmur sonu aydınlıkları en güzel, pırıl pırıl başka aydınlıklardır. İnsan her şeyi unutur da yağmur sonu aydınlıklarını bir türlü unutamaz. Bugün deniz başka türlü kokuyor. İnsanın iliklerine kadar aydınlıkta taptaze deniz kokusu işliyordu. Evlerde hiç kimse kalmamış, hastası, sayrısı, yaşlısı hep birden kendilerini yağmur aydınlığının kokularının içine atmışlardı. Her yandan gülüşler, konuşmalar geliyordu. Doktor Salman Sami Ağa Efendi'ye, ''Musa Kazım Beyefendi'' dedi. ''Bakın şu insanlara, hiçbir şeyleri yok. Açlıktan, zulümden, ölümden geliyorlar. Dünyayı doldurmuş aydınlıktan dolayı o kadar mutlular ki şunların sevincine bakın. Her biri bir yerlerde sevinç olmuşlar. Bakın nasıl şakıyorlar. İşte bunlar şu aydınlığın, şu kokuların içinde zulmü ve hem de ölümü öldürüyorlar. Benim geçen gün arkadaşlara söylediğim buydu işte. Onların mutluluğu bize de geçiyor. Bizim şimdi içimiz şakıyor. Çanakkale cehenneminden çıkmış bir insan hiç mutlu olabilir mi? Olabiliyor işte. Bu alabildiğine aydınlık, bu taze, hiç koklanmamış kokular, bu mutluluktan taşan insanlar, değil insanları, yerdeki karıncayı, gökteki kuşu bile mutlu ediyor. Bakın, bütün ada halkı, börtü böceği, kurdu kuşu, insanıyla nasıl kendisini böyle aydınlığın kucağına atmış. Sustu, derin bir soluk aldı. Dışarıdaki kalabalık gün kavuşana kadar evlere gitmedi. Karanlık kavuşup göz gözü görmeyinceye kadar dışarıda kaldılar. Lodos yerleri birkaç güne bir deniz dalgalarını adanın üstüne sürüyor, arkasından Yıldız Karayel, Yıldız Poyraz çıkıyor, arkasından da uzun kuyruklu yağmurlar geliyordu. Gökyüzü gittikçe gürlemez oldu. Bir süre yağmurlar kesildi. Bir sabah kalktılar baktılar ki bütün ada bembeyaz. Ağaçların dallarının üstü, gövdeleri, deniz kıyıları, çakıl taşlarının üstü süt beyaz olmuş. Karın ince ince ipiltileri göğe, denize vurdu. Gene güneyden, kuzeyden, güneydoğudan, güneybatıdan yeller esmeye, dalgaları savurmaya başladı. Yellerle birlikte kar başladı, tekneler denize çıkamaz oldu. Kuruttukları üzümleri soğuklarda işe yaradı. Adaya gelirken çalıştıkları yerlerden kışlık yiyecek getirmişlerdi. Yiyecek dertleri yoktu. Kar yağdıkça yerleri buz tutuyor, hava gittikçe soğuyordu. Adaya yerleşenler burada böyle bir soğuk beklemiyorlardı. Vasili önüne gelene, ''Buraya Trakya soğuğu vurur. Trakya öyle bir soğuktur ki uçan kuşu havada dondurur.'' Adanın soğuğu insanların ciğerlerine işliyordu. Zeytinliğin, çamlığın, ılgınlığın, nar bahçelerinin, bağların içlerinden topladıkları kuru odunlar bu yaman soğuğa dayanamamış hemen tükenmişti. Odunları tükenince bir süre yataktan çıkmadılar. Yemeklerini yiyor, sularını içiyor, hemencecik de yatağa giriyorlardı. Bir kısmı kendi kendilerine, orada o kadar çok çam, o kadar zeytin, o kadar çalı boşu boşuna burnumuzun dibinde durup dururken dediler. Kaçak Hasan köyün içine düştü, herkesi yatağından kaldırıp, ''Ne bileyim ben?'' diyordu. ''Sarıkamış'ın buzundan şekerle kurtuldum, bu adanın soğuğu Sarıkamış soğuğundan da beter. Sarıkamış'a giderken babam bana şeker almam için çok para vermiş, ben de üstümü başımı şekerle doldurmuştum. Koca kol ordu soğuktan Allahu Ekber dağının yamacında kazık kesildi. Dağın tepesine çıkabilenler de fırtına, boran tipi aşağılara savurdu. Onlar da gene yamaçlarda dondular. Ben ne bileyim ben. Ben de kendime bir ada, bir de iyi insanlar buldum. Onlar beni asılmaktan kurtarıp bir de ev verdiler. Ben ne bileyim ben. Ne kadar şeker yersem yiyeyim, buranın soğuğunun beni dondurup öldüreceğini biliyorum. Bakın şu denize, bizim ceviz kabuğu tekneleri değil, vapurları bile altına alır götürür. Ben Karadeniz'den buraya kadar yüze yüze değil, teknemle geldim. Şimdi bana bir vapur verseler, o yepyeni vapurla bu dalgaların üstüne gidemem. Burada soğuğa hapsedildim. Allahu Ekber'den kaçıp belki de kurtulabilirdim. Buradan kaçıp kurtulmanın da mümkünü çaresi yok. Şu kadar ağaç dururken bu adada biz donup ölecek miyiz? Ben neyse de deniz durunca da tekneme biner kaçarım. Siz ne yapacaksınız? Çoluk çocuğunuz ne yapacak? Yataktan hiç mi çıkmayacaksınız? Çocuklarınız ne olacak? Mektepte donmayacaklar mı? Doktorların da, ağa efendinin de, iyi adam Poyraz'ın da, nişancının da odunları bitmiş. Bir ayı bulmadan biz burada donup öleceğiz. Ölümümüzü bahara kadar kimse arayıp soramayacak. Vay benim belalı başım. Boranlı karlı başım. Kaçak Hasan'ın konuşmaları herkesi etkiliyordu. Hasan yalnız sonradan gelenlere böyle konuşmuyor, herkese, doktorlara, canından daha çok sevdiği Poyraz'a, o ermişler ermişi, dünyayı ezberine almış nişancıya bile böyle konuşuyordu. Herkes de ona, yüzüne söylemese bile içinden hak veriyordu. Donarak ölmektense bunun bir mümkünü, çaresi bulunmalıydı. Kar her gün biraz daha bastırır, deniz kudururken kimi evlerin bacalarından dumanlar tütmeye başladı. Günler geçtikçe bacalarından duman çıkan evler de çoğaldı. Hasan'ın bacasında da gözüktü. Hasan'ı bir daha ortalıkta uzun süre kimse görmedi. Baltayla çamlığa kimse giremezdi. Balta sesini duymayan kalmazdı. Bir evde yaşlı eski bir hızarcı vardı. Testeresini sarmış sarmalamış, birlikte getirmişti. Komşular ona başvurdular. Çamları testereyle kesmeye razı olmadı. Komşular onun üstüne çullandılar. Yaşlı hızarcı Nuh diyor da peygamber demiyordu. Sonunda tehdit ettiler. Zaten ölmüşüm dedi. 8 küçük torunla bundan sonra insan kaç kez ölür? Bıçkıyı satmasını istediler. Ne kadar para verirlerse versinler, bıçkısını satmadı. Zabit doktorlardan, zabit Poyraz'dan, zabit Baytar'dan çok korkuyordu. Bu sırada Hasan ortaya çıktı. O adamdan o bıçkıyı mı istiyorsunuz diye sordu. İstiyoruz dediler. Nişancıyı bulup söyleyin. Hızarcıyı ona gönderin. Yağdan kıl çekercesine size bıçkıyı alır da verir. İsterseniz ağaçları hızarcıya da biçtirir. Yaşlı 4 kişi kar kıyamet demediler, nişancının evine gittiler. Dertlerini biri konuşarak, öbürleri de susarak teker teker nişancıya anlattılar. Nişancı, haydi in arkadaşlar, hızarcıya bir gidelim de bakalım niye vermiyormuş bıçkıyı, ona bir soralım. Hızarcının evine gittiler, gittiler ki ne görsünler. 8 çocuk, 3'ü genç, 1'i yaşlı kadın, yorganların altına girmişler, titreşiyorlardı. Hızarcı da sırtında eski, yırtık bir asker kaputu almış, köşeye çömelmiş, büzülmüş, gelenleri görünce hemen ayağa kalktı. ''Buyurun ağalar, gelin oturun, hoş gelmişsiniz.'' ''Hoş bulduk.'' dedi nişancı. Gitti, hızarcının gösterdiği yere oturdu. Sırtını da yastığa dayadı. Nişancı birlikte geldikleri adamları tanıttıktan sonra, ''Şu bıçkıyı bize ver arkadaş.'' dedi. İnat etmiş, bıçkıyı kimseye vermiyormuşsun. İnat etmedim ama vermiyorum. Şu haline baksana, yorganın altında şu sabiler nasıl titreşiyor, baksana. Şu bıçkıyı versen de, bunlar da ağaç kesseler de, sen de ocağı gürül gürül yaksan da, şu sabiler de, sen de imirin iti gibi titremeseniz. De, ha ne diyordum, şu bıçkıyı ver bize. Burada şu zabitler varken, balta işimize yaramaz. Çünkü neyin? Baltayı ağacın gövdesine ne kadar yavaş vurursan vur, sesi buradan duyulur. Zabitler de tabancayı alır üstümüze yürürler. Poyraz Poyrazken bu adaya aç susuz çırılçıplak düşmüşken, biz de onlara yapmadık iyilik bırakmamışken, Bir de o deli doktor kardeşimden ileriyken balta seslerini duyar duymaz tabancasını, Alaman filintasını da alır da üstümüze yürür de hepimizi telef eyler. 11. kaset, 2. yüzün sonu.